Ayrım 18. Ayaklı Bela. Jamie McQuarrie. Sayfa 321. 21. bölüm. Yavaş Ölüm. Shapley küçük ama iyi aydınlanmış bir odada yanımda bir bankın üstünde oturuyordu. İlk defa bir dövüşe bodrum katında çıkmayacaktım. İzleyiciler Vegas'ın gölge kişiliklerinden oluşacaktı. Yerliler, çete üyeleri, uyuşturucu satıcıları ve bunların eskort kadınları. Dışarıdaki güruh karanlık bir orduydu. Kat be kat daha gürültücüydü ve feci halde kana susamıştı. Çevremde insanlar yerine bir kafes olacaktı. Amerika odanın öbür tarafından hala bunu yapman gerektiğini düşünmüyorum dedi. Şimdi zamanı değil bebeğim dedi Şevli. Ellerimin çevresini bandajlamama yardımcı oluyordum. Kendinden beklenmeyecek kadar alçak bir sesle gergin misin diye sordu. Hayır ama güvercin burada olsaydı daha iyi olurdum. Ondan haber aldın mı? Ona mesaj atarım. Buraya gelir mutlaka. Onu sevmiş miydi diye sordu. Akşam yemeğinde nelerden muhabbet ettiklerini merak ederek. Jesse'nin artık bir vaiz olmadığı belliydi ve yaptığı iyiliğin karşılığında tam olarak ne beklediğinden emin değildim. Hayır dedi Amerika. En azından ağzından hiç öyle bir şey çıkmadı. Beraber büyüdüler Travis. Uzun bir süre boyunca güvenebileceği tek insan oydu. Bunu duyunca kendimi daha mı iyi hissetsem, daha mı kötü bilemedim. Mesajına cevap verdi mi? Hey dedi Şevli yanağıma vurarak. Hocam Brock McMahon seni bekliyor. Kafanı %100 bu işe vermen lazım. Hanım evladı gibi davranmayı bırakıp odaklan. Başımı salladım. Brock'un izlediğim birkaç dövüşünü hatırlamaya çalıştım. UFC'den kural dışı hamleler ve UFC başkanına sarkıntılık ettiği dedikodusu nedeniyle atılmıştı. Aradan biraz zaman geçmişti ama hala çok pis dövüşmesi ve hakemin görüş alanının dışına çıktığı anda yasa dışı hamleler yapmasıyla anılıyordu. Esas olan o konuma düşmemekti. Bacaklarını etrafıma dolama fırsatını yakalarsa kaybetmem İşten bile olmazdı. Bu sefer güvenli olacaksın, Trev. Bırak ilk o saldırsın. Abe ile girdiğin iddiayı kazanmak için dövüştüğün geceyi düşün. Gösteri güreşçisi eskisinin tekiyle dövüşmüyorsun. Burası çember değil. Kalabalığı eğlendirecek bir gösteri yapmaya çalışmıyorsun. Bunu yapamazsın. Yüzüme tükür. Kazanman lazım Travis. Abe için dövüşüyorsun. Bunu sakın unutma. Başımı salladım. Shapley haklıydı. Kaybedersen beni parasını alamazdı ve Abe de tehlikede olurdu. Uzun boylu, iri, yağlı saçlı bir adam takım elbisesi içinde yanımıza geldi. Sıra sende. Antrenörün seninle gelebilir ama kafesin dışında durmak zorunda. Bu arada kızlar için de diğer kız nerede? Kaşlarını çattım. O da geliyor. Senin köşende İkinci sıranın sonunda yer aldı. Shapley arkasına dönüp Amerika'ya baktı. Oraya kadar seninle geleceğim. Takım elbiseyle baktı. Ona dokunan olursa öldürürüm. Takım elbiselinin yüzünde çok silik bir gülümseme belirir gibi oldu. Beni çoktan dikkat dağıtacak bir şey yapılmasını yasakladı. Gözümüzü üstünden ayırmayacağız. Shapley başıyla onayladı. Ardından da elini Amerika'ya uzattı. Amerika elini tuttu ve sessizce kapıdan çıktılar. Devasa odanın iki ucuna yerleştirilmiş olan çok büyük iki hoparlörden sonuncusunun sesi yükseldi. Küçük bir konser salonu gibi duruyordu burası. 1000 kişinin rahat rahat oturabileceği kadar yer vardı. Ama seyircilerin hepsi ayaktaydı. Ben kafese doğru ilerlerken ya tezahürat yapıyorlar ya da şüpheyle bana bakıyorlardı. Kafesin kapısı açıldı. Ben de içeriye adım attım. Şey bir takım elbiselinin Amerika'yı yerine yerleştirmesini izledi. Onun iyi olduğundan emin olunca bana döndü. Unutma, akıllı ol. Bırak önce o saldırsın. Hedef Abe için kazanmak. Başımla onayladım. Birkaç saniye içinde hoparlörden müzik sesi gelmeye başladı. Meğer kalabalık önceden enerjisini saklıyormuş. Müzik sesini duyunca daha da hareketlenip müthiş bir tezahüratla patladılar. Brock McMahon bir koridordan giriş yaparken çatı kirişlerinde doğrultudan bir spot ışığı yüzündeki sert ifadeyi aydınlattı. Isınmak için yukarı aşağı zıplarken hayranları uzak tutan bir ekibi vardı. Bu dövüş için aylardır olmasa bile büyük ihtimalle haftalardır hazırlandığı belli oluyordu. Bu hiç sorun değildi. Hayatım boyunca abilerimden dayak yiyip durmuştum. Yeterince hazırlığım vardı. Amerika ne halde diye bakmak için döndüm. Omzunu sikti, ben de suratımı astım. Hayatımın en önemli dövüşünün başlamasına sadece bir iki dakika kalmıştı ve Abe ortada yoktu. Tam Brock'un kafese girmesini izlemek için dönmüştüm ki Shapley'nin sesini duydum. Travis, Travis geldi, Abby geldi. Arkama döndüm. Gözlerim çaresizce Abby'yi ararken koşar adım basamaklardan inip bana doğru geldiğini gördüm. Kendini durdurmak için ellerini zincirlere vurup kafesin tam önünde durdu. "Buradayım, buradayım," dedi soluk soluğa. Kafes tellerinin arasından öpüştük. İçeri sokabildiği birkaç parmağıyla yüzümü ellerini aldı. "Seni seviyorum." Başını salladı. "Bunu yapmak zorunda olmadığını biliyorsun, değil mi?" Gülümsedim. "Evet, biliyorum." Brock öbür taraftan, "Haydi şu işi bitirelim Romeo. Bütün gece bekleyecek zamanım yok," dedi. Arkama dönmedim ama Abby omzumun üstünden baktı. Brock'u gördüğünde yanakları öfkeyle kızardı ve ifadesi soğuklaştı. Bir saniyeden kısa sürede gözleri bana dönüp yeniden sıcacık oldular. Yüzünde yaramaz bir sırıtma belirdi. "Şu dangallığa biraz terbiye ver." Gözümü kırpıp gülümsedim. "Senin için her şeyi yaparım bebeğim." Brock'la ringin ortasında karşı karşıya geldik. Burun buruna. Shapley akıllı ol diye bağırdı. Eğilip Brock'un kulağına fısıldadım. "Her ne kadar yavşan tekki sayılsan ve her tarafın hile dolu olsa bile büyük bir hayranın olduğumu bilmeni isterim. Dolayısıyla bu gece seni darma duman ettiğimde bunu kişisel alma. Anlaştık mı?" Brock dişlerini gıcırdatırken kare çenesi de kasılıp kasılıp gevşedi ve gözleri parladı. Öfkeyle değil, ani bir şaşkınlıkla. "Shapley, yeniden akıllı ol Travis," diye bağırdı gözlerimdeki bakışı görünce. Başlı zili çalar çalmaz saldırdım. Gücümün her bir damlasını kullanarak beyninin fedailerinin üstüne saldığım hiddeti onun üstüne de saldım. Brock sendeleyip geriledi. Kendini savunabileceği ya da tekme atabileceği bir pozisyona geçmeye çalışıyordu ama ona fırsat vermedim. Her iki yumruğumu da kullanıp onu yere yatırdım. Kendimi tutmak zorunda olmamak mükemmel bir serbestlik hissi veriyordu. Damarlarımdaki saf adrenalinin tadını çıkarırken kendimi unuttum ve Brock hamlemi savuşturup sağ bir kancayla karşılık verdi. Vuruşları okulda karşılaştığım amatörlerinkinden çok daha etkiliydiler ve bu muhteşemdi. Brock'la dövüşürken kardeşlerimle yaşadığıma görece ciddi anlaşmazlıklar geldi aklıma. Atışmaların yeterli gelmediği, birbirimizi patakladığımız tartışmalar. Brock'la yumruklaşırken kendimi evde gibi hissediyordum. O anda öfkemin bir amacı ve bir yeri vardı. Brock'un isabet ettirmeyi başardığı her yumruk sadece adrenalimi artırıyordu ve zaten güçlü olan darbelerimin gitgide daha da yıkıcı hale geldiklerini hissedebiliyordum. Bana çelme takıp yere indirmeyi denedi ama ayaklarımı çömelme benzeri bir konuma kilitleyip dengemi bozmak için geliştiği çaresiz çabalarına karşı kendimi korudum. Enerjisini etkisiz hamlelerle harcarken yumruklarımı defalarca kafasına, kulaklarına ve alnına indirdim. Parmaklarımın etrafındaki beyaz bant artık kızıla boyanmıştı ama acı hissetmiyordum. Sadece beni bu kadar uzun süredir aşağı çeken bütün olumsuz duyguları serbest bırakmanın hazzını yaşıyordum. Beni'nin adamlarını eşek sudan gelinceye kadar dövmenin ne kadar rahatlatıcı olduğunu hatırladım. Kazanayım ya da kaybedeyim. Bu dövüşten sonra olacağım kişiye kavuşmak için sabırsızlanıyordum. Hakem Shapley ve Brock'un antrenörü çevremi sarıp beni hasmımın üstünden çektiler. "Zil çaldı Travis, dur," dedi Shapley. Shapley beni bir köşeye çekti ve Brock'u diğer köşeye çektiler. Abby'ye bakmak için döndüm. Ellerini ovuşturuyordu ama gülümsemesinden iyi olduğunu anladım. Ona göz kırptım ve o da bana bir öpücük yolladı. Abby'nin jesti enerjimi tazeledi ve kafesin ortasına daha kararlı olarak döndüm. Zil çaldığında yeniden saldırdım. Bu defa yumruk attığım kadar bana savrulan yumruklardan sakınmaya da dikkat ediyordum. Brock bir ya da iki defa bana sarıldı. Nefes nefeseydi ve beni ısırmayı ya da hayalarıma dizlerini geçirmeyi denedi. Onu itip daha da sert vurdum. Üçüncü roundda Brock sendeledi. Yumruk ya da tekme sallayıp ıskalıyordu. Enerjisi hızla tükeniyordu. Ben de zorlandığımı hissediyor ve yumruklarım arasında daha fazla dinleniyordum. Başta bedenimi dolduran adrenalin tükenmiş gibiydi ve başım da zonklamaya başlamıştı. Brock bir yumruk indirdi. Ardından bir tane daha. Üçüncü darbesini engelledim ve bu dövüşü burada bitirmeye hazırlanarak Brock'a karşı son hamlemi yaptım. Kalan gücümle Brock'un diziyle yaptığı hamleyi savuşturup dirseğimi doğrudan burnuna geçirdim. Başı arkaya doğru savrulunca dimdik yukarı bakmaya başlamıştı. Birkaç adım attı ve ardından yere düştü. Kalabalığın tezahüratı sağır ediciydi ama ben sadece bir sesi duyabiliyordum. "Aman Tanrım, evet, yaşasın bebeğim," diye çığlık attı Abby. Hakim burun kontrol etti. Ardından yanıma gelip elimi kaldırdı. Shapley, Amerika ve AB kafese girmelerine izin verilince çevremi sardılar. AB'yi kucaklayıp havaya kaldırdım ve dudaklarına bir öpücük kondurdum. Başardın dedi yüzümü ellerini alarak. Beni yine taze korumaları kafese girince kutlama kısa kesildi. AB'yi yere bıraktım ve önüne geçip koruyucu bir pozisyon aldım. Beni'nin yüzünde güller açmış gibiydi. İyi çıkardın Maddox. Günü kurtardın. Bir dakikanı ayırabilirsen seninle konuşmak istiyorum. Dönüp elimi kavrayan AB'ye baktım. Sorun yok, seninle kapıda buluşuruz deyip en yakınındaki kapıyı işaret ettim. 10 dakika sonra. 10 mu diye sordu endişeli bakışlarla. 10 dedim alnını öperek. Shapley'e baktım. Kızlara göz kulak ol. Belki de seninle gelsem iyi olur. Shapley'nin kulağına eğildim. Shapley, şayet bizi öldürmek istiyorlarsa buna karşı yapabileceğimiz bir şey yok. Benny'nin aklında başka bir şey olduğunu düşünmüyorum. Arkaya eğilip koluna bir şaplak attım. 10 dakikaya görüşürüz. Shapley 11 değil, 15 değil, tam 10 dakika deyip kapıya gitmekte tereddüt eden AB'yi alarak uzaklaştı. Benny'nin peşinden dövüşten önce içinde beklediğim odaya gittim. Beni şaşırtarak adamlarını dışarıda beklemelerini söyledi. Ellerini açıp odaya işaret etti. Böyle daha iyi olacağını düşündüm. Her zaman söyledikleri gibi. Şu kötü adam olmadığımı kendi gözlerinle göresin diye. Beden dili ve ses tonu sakin olduğunu gösteriyordu ama bir sürprizle karşılaşmamak için gözlerimi dört açıp beklenmedik sesleri duyabilmek için kulak kesildim. Beni gülümsedi. Sana bir teklifim var oğlum. Ben senin oğlun değilim. Doğru diye kabul etti. Ama sana her dövüş için 150 bin dolar önerdikten sonra öyle olmak isteyeceğini düşünüyorum. Ne dövüşünden bahsediyorsun diye sordum. Abby'nin hala onu borcu olduğunu söylemek için beni yanına çağırdığını düşünmüştüm. Bana iş teklif edeceği hiç aklıma gelmemişti. Belli ki çok yaman, çok yetenekli bir gençsin. O kafese aitsin. Bunun gerçekleşmesini sağlayabilirim. Ve aynı zamanda seni çok zengin de edebilirim. Dinliyorum. Beni pişmiş kelle gibi sırıtmaya başladı. Ayda bir dövüş ayarlayacağım. Hala üniversiteye gidiyorum. Omzunu sikti. Programına uyarız. Sana ve istersen Abby'ye uçak bileti ayarlarım. Birinci sınıf, hatta sonları, eğer istediğim buysa. Ama bir defa bu kadar para kazanmaya başlayınca üniversite eğitimine ara vermek isteyebilirsin. Bir dövüş için 100 bin dolardan daha fazla ha? Hesabımı yaptım. Sonra da şaşkınlığımı belli etmemeye çalıştım. Dövüşmenin dışında ne yapmamı istiyorsun? Sadece bu genç. Sadece dövüşmeni. Bana para kazandırmanı. Sadece dövüşmek ve istediğim zamanda bırakabilirsin. Gülümsedi. Evet tabii ama bunun yakın zamanda gerçekleşeceğini sanmıyorum. O kafeste yaptıklarından sarhoş olmuş gibiydin. Bir an orada durdum. Teklifini değerlendirdim. Düşüneceğim. Ebi'yle konuşmam lazım. Nasıl istersen. Bavullarımızı yatağın üstüne koyup yanı başlarına yığıldım. AB'ye benim teklifinden bahsetmiştim ama hiç sıcak bakmamıştı. Uçak yolculuğu da gergin geçtiği için konuyu konuşmayı eve gelene kadar ertelemiştim. AB az önce yıkadığı Toto'yu kuruluyordu. Giderken Brezilya bırakmıştık ve geri aldığımızdaki kokusu AB'nin midesini bulandırmıştı. Ah şimdi çok daha iyi kokuyorsun. Toto tüylerini sallayıp da yerleri ve Abby'nin üstünü başını sırılsıklam yapınca Abby kıkırdamadan duramadı. Toto arka ayaklarının üstüne dikilip Abby'yi yavru köpek öpücüklerine boğdu. Ben de seni özledim küçük adam. Gergin bir şekilde parmaklarımı birbirlerine geçirip güvercin bir bakar mısın diye sordum. Evet dedi Toto'yu kabarık sarı bir havluya kurularken. Bunu yapmak istiyorum. Vegas'a dövüşmek istiyorum. Hayır dedi Toto'nun mutlu yüzüne gülümseyerek. Dinlemiyorsun. Bu işi yapacağım. Birkaç ay içinde doğru karar olduğunu anlayacaksın. Başını kaldırıp bana baktı. Benim için çalışacaksın. Gergin bir şekilde başımı salladım ve ardından gülümsedim. Sadece sana bakabilmek istiyorum güvercin. Gözleri doldu. O parayla alabileceğin hiçbir şeyi istemiyorum Travis. Beni ya da Vegas ya da onlarla ilişkili herhangi bir şeyi istemiyorum. Benim buradaki dövüşlerinden kazandığın parayla bir araba almakta hiçbir sıkıntı yok. Aynı şey değil ve sen de bunu biliyorsun. Suratım asıldı. Sorun olmayacak güvercin göreceksin. Beni bir an için izledi. Sonra yanakları kızardı. Bana neden sordun ki Travis? Ben ne dersem diyeyim beni için çalışacak mısın? Bu işte senin desteğini istiyorum ama ortada reddedilmeyecek bir teklif var. Bu kadar paraya hayır demek için deli olmam lazım. Uzun bir süre durakladı, omuzları düştü ve sonra da başını salladı. Tamam o zaman sen kararını vermişsin. Ağzım kocaman bir gülümsemeyle genişledi. Göreceksin güvercin muhteşem olacak. Yataktan kalktım ve yanına gidip parmaklarını öptüm. Açlıktan ölüyorum. Sen de aç mısın? Başını salladı. Mutfağa gitmeden önce alnından öptüm. Rastgele bir şarkının neşeli melodisini mırıldanırken iki dilim ekmek ve biraz da salamla peynir aldım. Tanrım, neler kaçırdığını bilmiyor diye düşündüm. Ekmek dilimlerinin üstüne baharatlı hardal sıkarken yaklaşık 3 ısırıkta sandviçimi bitirmiştim. Sonra da üstüne bira içip başka ne yiyecek var diye merak ettim. Eve dönene dek bedenimin ne kadar zayıf düştüğünü fark etmiştim. Dövüşün yanı sıra büyük ihtimalle stresin de etkisi vardı bunda. Artık kararlar verildiğine ve Abby de bunları bildiğine göre sinirlerim iştahımın dönmesine izin verecek kadar yatışabilirdi. Koridordan Abby'nin çıplak ayak sesleri geldi. Sonra elinde bavuluyla köşeyi döndü. Oturma odasından kapıya geçerken bana bakmadı. Güvercin diye seslendim. Hala açık olan kapıya doğru yürüdüm ve onun Amerika'nın Honda'sına yaklaştığını gördüm. Cevap vermeyince basamaklardan aşağı koştum. Çimenleri geçip Shapley, Amerika ve Abby'nin durduğu yere geldim. Ne yapıyorsun dedim elimle bavulumu işaret ederek. Abby'nin suratında rahatsız bir gülümseme belirdi. Bir şeylerin yolunda gitmediği hemen belli oldu. Güvercin, eşyalarımı Morgan'a götürüyorum. Orada bir sürü çamaşır ve kurutma makinesi var. Ve benim de yıkamam gereken gülünç miktarda kirli çamaşırım var. Suratımı astım. Bana söylemeden mi gidecektin? Geri gelecekti Travis. Sen de amma paranoyaksın ha, dedi Amerika. Ha, dedim. Hala emin değildim. Bu gece burada kalacak mısın? Bilmiyorum, çamaşırlarımın ne zaman biteceğine bağlı. Büyük ihtimalle hala Benny hakkındaki kararımdan rahatsızdı ama bunu sorun etmemeye karar verdim. Gülümsedim ve onu kendime çektim. 3 hafta içinde çamaşırlarını yıkaması için birini tutmuş olacağım. Ya da istersen kıyafetlerin kirlendiğinde atıp yenisini alabilirsin. Amerika büyük bir şaşkınlık içinde Benny için yeniden dövüşecek misin diye sordu. Bana reddedemeyeceğim bir teklif yaptı. Shapley Travis diye başladı. Siz de üstüme gelmeyin. Güvercin için fikrimi değiştirmediysem sizin için kesinlikle değiştirmeyeceğim. Amerika ile Abby bakıştılar. Artık seni götürsek iyi olur. Abby, şu çamaşır yığınını halletmen yıllar sürecek. Eğilip Abby'nin dudaklarını öptüm. Beni kendine çekip tutkuyla öpünce onunla ilgili huzursuzluğum biraz yatıştı. Görüşürüz dedim öne otururken. Seni seviyorum. Shapley valizi Honda'nın bagajına yerleştirdi ve Amerika'da direksiyonun başına geçip emniyet kemerine bağladı. Evinin kapısını kapatıp kollarımı göğsümün üstünde kavuşturdum. Shapley yanıma geldi. Gerçekten beni için dövüşecek misin? Çok para var Shapley. Dövüş başına 100.000'den fazla. 100.000'den fazla mı? Sen hayır diyebilir miydin? Amerika'nın beni bırakmasına neden olacağını düşünseydim hayır derdim. Bir defa güldüm. Abby beni bunun yüzünden bırakmayacak. Amerika arabasının geri vitesi alıp otoparktan çıkarken Abby'nin yanaklarından gözyaşları süzüldüğünü gördüm. Arabanın yanına koşup cama vurdum. Sorun nedir güvercin? Gözyaşlarını silerken dudaklarından gidelim Mary dediğini anladım. Arabanın yanında koşturup avcumla cama vuruyordum bir yandan da. Abby bana bakmıyordu ve mutlak bir dehşetin kemiklerime dek içime işlediğini hissettim. Güvercin, Amerika, şu lanet arabayı durdurun. Abby bunu yapma. Amerika ana yola çıkıp gaza bastı. Arkasından hızla koştum ama Honda neredeyse görüş alanımdan çıkmışken geri dönüp bu sefer Harley'imi almak için koştum. Anahtarlarımı çıkarmak için elimi cebime soktum ve motosikletin koltuğuna zıpladım. Travis yapma diye uyardı Shapley. Beni terk ediyor Shape diye bağırdım. Motoru çalıştırmamla gazı kökleyip saatte 240 kilometreyi bulmam neredeyse bir oldu. Morgan'ın otoparkına geldiğimde Amerika arabanın kapısını daha yeni kapatmıştı. Aniden durunca motosikletin ayağını ilk denememde çıkaramadım ve neredeyse deviriyordum. Honda'ya koşup yolcu kapısını açtım. Amerika dişlerini sıkmış yapabileceğim her şeyi hazır bekliyordu. Morgan'ın tuğla duvarlarına baktım. Abby içeride bir yerdeydi. İçeri girmeme izin vermelisin Mary diye yalvardım. Üzgünüm dedi. Arabayı geri vitese alıp otoparktan çıktı. Tam basamakları ikişer ikişer çıkarken tanımadığım bir kız kapıda göründü. Kapıyı tuttum ama kız yolumu kesti. Yanında bir refakatçi olmadan içeri giremezsin. Motosikletimin anahtarlarını çıkarıp yüzünün önünde salladım. Kız arkadaşım Abby Abernethy arabasının anahtarlarını dairemde unuttu. Sadece bunları bırakacağım. Kız tereddüt ederek başını öne arkaya salladı ve yolumdan çekildi. Merdivenleri her seferinde birkaç basamağı zıplayarak çıktım ve sonunda Abby'nin katına ulaşıp odasının kapısına dayandım. Birkaç derin nefes aldım. Güvercin dedim. Fazla ses çıkarmamaya çalışarak. Beni içeri almalısın bebeğim. Konuşmamız lazım. Cevap vermedi. Güvercin lütfen. Haklısın, seni dinlemedim. Oturup biraz daha konuşabiliriz, tamam mı? Ben sadece lütfen kapıyı aç. Beni öylesiye korkutuyorsun. Kara kapının öbür tarafından git buradan Travis dedi. Kapıyı her iki elimle yumrukladım. Güvercin aç şu kahrolası kapıyı. Benimle konuşana kadar bir yere gitmiyorsun. Güvercin ne var diye homurdandı kara kapıyı açarak. Gözlüklerini yukarı itip burnunu çekti. Böyle ufak bir kız için fazla ciddi bir ifadesi vardı. İçimi çektim. En azından AB'yi görebileceğim için rahatlamıştım. Kara'nın omzunun üstüne baktığımda AB'yi göremedim. Kara dedim sakin olmaya çalışarak. AB'ye onu görmem gerektiğini söyle lütfen. Burada değil. Burada dedim. Sabrım çabucak tükenmişti. Kara kıpırdadı. Onu bu gece görmedim. Aslında onu birkaç gündür görmedim. İçeride olduğunu biliyorum diye bağırdım. Güvercin, burada değil. Hey dedi Kara. Ona omuz atıp içeri geçerken çığlık attı. Kapı duvara çarpıp çatırdadı. Kulbundan çekip arkasına baktım. Ardından da dolaplara, yatağın altına bile baktım. Güvercin nerede o? Onu görmedim diye bağırdı Kara. Koridora yürüyüp her iki tarafta da baktım. Kara arkamdan kapıyı çarparak kapadı. Ardından da sürgüyü çektiğini duydum. Sırtımda duvarın soğuğunu hissedince montumu giymemiş olduğumu fark ettim. Beton duvarlara dayanıp yavaşça aşağı kayıp kıçımın üstüne oturdum ve ellerimle yüzümü kapadım. Şu anda benden nefret ediyor olabilirdi ama nasılsa eve dönmek zorundaydı. 20 dakika geçtikten sonra telefonumu çıkarıp ona bir mesaj attım. Güvercin, lütfen, kızgınsın biliyorum ama konuşabiliriz. Sonra bir tane daha lütfen eve gel ve bir tane daha lütfen seni seviyorum. Yanıtlamadı. Yarım saat bekleyip ona daha fazla mesaj yazdım. Morgan'dayım. Lütfen hiç değilse bu gece eve gelip gelmeyeceğini söyler misin? Güvercin köpek gibi perişanım. Lütfen eve gel görüşelim. Mantıksız davranan ben değilim biliyorsun. Hiç değilse bana yazabilirsin. Bunu hiç hak etmiyorum. Bütün sorularımızı parayla çözeriz deyip mallık ettim ama hiç değilse her sorunda kaçmadım. Özür dilerim. Bunu demek istemedim. Ne yapmamı istiyorsun? Ne istersen yaparım. Tamam. Lütfen benimle konuş yeter. Bu deli saçması sana aşığım. Öylece yürüyüp gidebilmeni anlamıyorum. Gün doğarken tam kendimi ayan beyan rezil ettiğimde ve büyük ihtimalle AB'yi de deli olduğuma inandırdıktan şüphem kalmamışken yerden kalktım. Güvercin beni dışarı çıkarmak için binaya gelmemiş olması kendi başına bir mucizeydi zaten. Ama kızlar derse gitmek için koridora çıkmaya başladıklarında hala orada oturuyor olursam bu şansın büyük ihtimalle tersine dönecekti. Yenilgiye uğramış bir şekilde sallanarak merdivenlerden indim. Motosikletime bindim ve tenimi buz gibi kuş havasından koruyan tek şeyin bir tişört olmasına karşın soğuğu umursamadım. AB'yi tarih dersinde görmek umuduyla doğrudan eve gidip donmuş tenimi sıcak bir duşla ısıtmaya karar verdim. Ben giyinirken Shape'li yatak odamın girişinde duruyordu. Ne istiyorsun Shape? Onunla konuştun mu? Hayır. Hiç mi? Mesaj falan da mı yok? Hayır dedim diye patladım. Trev, Shape'li içini çekti. Büyük ihtimalle bugün derse gelmeyecek. Amerika ile benim bunun ortasında kalmamızı istemiyorum ama Amerika öyle söyledi. Belki gelir dedim. Kemeri bağlarken AB'nin en sevdiği parfümü sürdüm ve sırt çantamı almadan önce ceketimi giydim. Bekle, seni arabamla bırakırım. İstemiyorum, motosikleti alacağım. Neden? Benimle daireye dönmeyi kabul ederse yolda konuşabilelim diye. Travis, bence artık onun belki de hiç o aptal çeneni kapa şey dedim ona bakarak. Sadece bu seferliğine mantıklı olma. Beni kurtarmaya çalışma. Sadece arkadaşım ol, olur mu? Shapley başını bir defa salladı. Tamamdır. Amerika Shapley'nin odasından çıktı. Hala pijamaları üstündeydi. Travis onu serbest bırakmanın zamanı geldi. Beni için çalıştığını söylediğin saniyede kararını vermişti. Yanıt vermeyince devam etti. Travis, yapma Mer, yanlış anlama ama şu anda sana bakabilecek durumda bile değilim. Bir yanıt beklemeden kapıyı çarparak kapadım. Dramatik hareketler AB'yi görmekle ilgili endişelerimi azıcık da olsa giderdiği için neden oldukları sıkıntıya değiyorlardı. Sınıfın ortasında ellerim ve dizlerimin üstünde geri dönsün diye ona yalvarmaktan iyiydi. Tabii bunun fikrini değiştireceğini bilseydim yapmayacağım şey değildi. Sınıfa yavaşça yürümem, hatta merdivenleri kullanmam derse yarım saat öncesinden gelmemi engellemedi. Eybinin erken geleceğini ve dersten önce konuşmaya zamanımız olacağını umuyordum ama bir önceki ders dağıldığı halde o hala ortalarda yoktu. Borç sanayisinin hemen yanına oturdum ve diğer öğrenciler yavaş yavaş dersliklere dökülüp yerlerini alırken deri bilekliğimle oynadım. Onun için herhangi bir gündü. Dünyalarının aynı şekilde devam ettiğini, öte yandan benimkinin bittiğini görmek rahatsız ediciydi. Bay Jenny'nin arkasından ses çıkarmadan içeri giren birkaç kişi dışında herkes çoktan gelmişti. Abby hariç herkes. Bay Jenny kitabını açtı, sınıfa selam verdi ve dersine başladı. Kalbim her nefesime daha da fazla atarken derse söylenenler birbirine karıştı. Abby'nin başka bir yerde benden uzakta olduğu için rahat ettiği düşüncesi öfkemi kat be kat güçlendirirken dişlerim kilitlendi ve gözlerim sulandı. Ayağa kalkıp Abby'nin boş masasına baktım. Bay Cheney, Bay Maddox, iyi misiniz diye sordu. Önce Abby'nin masasına, sonra da kendi masamı tekmeleyip devirdim. Beni izleyen öğrencilerin bağırışlarını neredeyse algılamadım. Kahretsin diye bağırdım, masamı yeniden tekmeleyerek. Bay Cheney tuhaf gelecek kadar sakin bir sesle, Bay Maddox dedi, çıkıp biraz temiz hava almanızın size iyi geleceğini düşünüyorum. Nefes nefese devrilmiş masaların önünde durdum. Cheney bu defa daha sert bir sesle, sınıfımdan dışarı çıkın Travis, hemen dedi. Sırt çantamı yerden alıp kapıya itip açtım. Dışarı çıkarken kapının duvara çarptığını duydum. Travis, bu sese dair algıladığım tek ayrıntı bir kadından geliyor olmasıydı. Hemen arkamı döndüm. Yarım saniye içinde konuşanın Abby olduğunu ummuştum. Megan avare avare koridorda yürüyordu. Yanıma gelip durdu. Dersin olduğunu sanıyordum. Gülümsedi. Bu hafta sonu heyecan verici bir şey yapıyor musun? Ne istiyorsun? Bir kaşını kaldırdı. Gözleri fark ettiği şeyin ışıltısıyla parladı. Seni tanıyorum. Canın sıkılmış. Rahibeyle işler yürümedi mi? Cevap vermedim. Sorsan sana böyle olacağını söylerdim. Omzunu silkti ve bir adım daha yaklaştı. Kulağıma o kadar yakın bir mesafeden fısıldadı ki dolgun dudaklarını hissedebiliyordum. Biz aynıyız Travis. Bizden kimseye hayır gelmez. Gözlerim gözlerine odaklandı. Oradan dudaklarına indi ve tekrar yukarı çıktı. O meşhur küçük seksi gülümsemesiyle öne eğildi. Siktir git Megan. Gülümsemesi kayboldu. Ben de yürüyüp gittim. 18. ayrımın sonu. Sayfa 339.